Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız. Yanımda her zaman olduğu gibi Levent Pekcan ve Hamdi Kellecioğlu var. Nasılsınız?
Valla iyidir, seni sormalı.
Ben de iyiyim. Yine bir gündem için toplandık bir cuma günü.
Yine görüntülü.
Görüntülü olarak devam ediyoruz. Olumlu karşılandı, devam edeceğiz.
İzlenme sayıları da arttı.
İzlenme sayıları çarpı 2 oldu. Hani şey istiyorlar, arada hep söyledik ya görüntü de olsun diye. Biz ona elimizden geldiğince koyacağız. Bu hafta bir iki görüntülü haberimiz var. Mesela işte Mozilla logosunu değiştir ederken onun hakikaten ekranda
göstermek
olması lazım.
Gerekiyor.
O tip şeylere dikkat edeceğiz.
Ama geçen hafta biraz da gecikti işte.
Evet, geçen hafta
çünkü
geciktik.
Çünkü görüntülü olunca
her yani o da bizim montajı... elimizde olan bir şey. Bakalım biz de kendimizi biraz daha iyi ayarlayıp organize edip o işi de çözmeye çalışacağız. Evet, şimdi 16-21 Ocak arasında konuşuyoruz.
Evet.
Bu hafta biraz yerli gündemle başlayacağız. Haftanın ilk yarısında zaten bir olayla geçti. Geliyor diye bir yerli arama motoru. Evet. Çıktı.
Olduğu iddia edildi. Bir şey çıktı.
Gerçi şimdi hani eleştireceğiz ama baştan şunu söyleyeyim. Bunu yine bizim basın çok güzel böyle yerli arama motoru diye lanse
milli,
etti.
Milli
arama motoru. Çünkü orada şöyle bir şey var. Daha 2-3 hafta önce konuştuk. Devletin buna bir
teşviki
var.
Ulaştırma Bakanı bunu yapmamız lazım
evet,
dedi.
Sanki oymuş gibi haber yaptılar. Evet. Bütün herkes öyle zannetti.
Ama zaten kendilerini biraz öyle lanse ettiler.
Bizimkiler de yediler onu. Hatta şey 10 milyon TL harcandı.
Onu 10 da, yılda 10 milyon harcayarak.
Evet, onu da şey diye insanlar düşündü. Ya devlet verdi, teşvik evet. verdi onlara 10 milyon TL'yi. Onlar da ya öyle bir şey, bunların hiçbiri yok. Sonunda hatta devlet açıklama yapmak zorunda kaldı.
Murat biraz ama tecrübeli kullanıcıysan ben ilk girdim hani ben de duyduğumda girdim baktım arama yaptım. Ulan dedim böyle bir şey yok. Bu atmasyon dedim yani direkt anladım ne olduğunu.
İşi işte bilenler tabii, koda baktılar.
Koda bakınca zaten görünüyor. Yani
Google üstüne yani Levent abinin deyimine skin giydirilmiş. Google evet, çalışıyor.
Senin yaptığın aramayı Google'da yapıp sonuçları sana getiriyor.
Evet. Böyle bir şey yaşandı. Kendi açıklamaları var. Diyorlar ki ya biz o paraları harcadık hakikaten. Hatta
bu mu çıktı?
Şeymiş, faturasını bile sakladık.
Abi öyle ama, bir şey bilmiyorum doğru mudur. Çünkü gidiyor diye de bir arama motoru çıktı biliyorsun buna alternatif olarak.
Hayır şeymiş
aynısını
efendim,
biz yarım saatte yaptık diye çıktı adamlar.
O varmış duruyormuş ama bize göstermiyorlarmış.
Ha, pardon,
bu reklam tamam. için önden koydukları bir şeymiş. Öteki için daha çok yatırım alınması gerekiyormuş.
Daha güzel.
Anlaşıldı.
Güzel. Herkes şimdi bu bilişimde falan devlet bir şekilde bilişime falan uyandı diye maşallah birisi 500 milyon dolar götüreyim istiyor. Birisi yok arama motoruna 10 ya bu şey falan bunlar saçma sapan laflar yani o para harcandı faturası duruyor. Duracak tabii ki firma eğer bir cebinden harçlığından harcamıyorsan firmaysan kaydı olması gerekiyor. Evet. Bu paraları ben peçeteye harcadım yazıp da koyamazsın muhasebeye. Hmm. Onun bir şey olması gerekiyor. Evrakı olması gerekiyor. Hani bunlar bir açıklama falan değil. Ya bırak bunun konuşulması bile hata yani bu kesinlikle. Merak edilip tıklanması falan bile hata.
Ama abi bak bayağı ciddiye alındı ki bakanlık açıklama yaptı bizimle hiç ilgisi
tabii,
yok bunun.
Tabii zan altında kalıyor çünkü. Tabii.
Evet netice itibariyle bu öyle bir şey yok. Bu hani bahsedilen milli arama motoru falan bu değil. Devletten teşvik almış falan değiller. Ne olduğu da çok anlaşılamadan böyle bir
ya fırsatı bence geçtiler. Değerlendirmeye çalışmışlar.
Her şey diyen de oldu. Yani hayatlarının backlinkini aldılar. Herkes
aldılar.
Paylaştı.
Acaba
oraya Google miydi? Reklamı koyup onda.
Ya zaten geliyor arama motoru var abi. Altında forum falan yazıyor. Orada linkler var yani. Böyle arama motoru mu olur?
Evet. Bir basit bir indeks bile değil. Yani sonuçta ortada hiçbir şey yok.
İşte hep sen söylüyorsun ya bu bilişimle ilgili bu özellikle gazetelerde adam kalmayınca bunların olmaması, ya bunun doğru olamayacağını orada etüt edecek birisi yok. Bunlar evet. böyle manşet oldukları için bu kadar gündeme geliyorlar.
Ya bir önce şeyde sanırım çok patladı. Ekşi Sözlük'te biraz patladı. Hmm. Oradan yayıldı diğer bu basın kuruluşlarına da ben anlayabildiğim kadarıyla.
Bu bir de işte şey olarak lanse edenler oldu. Hakikaten işte yerli arama motoru bu diye lanse edenler tabii, oldu.
Hayır bir de işte şey diye söylediler. 10 milyon buna mı harcandı? Ona isyan edenler de var. Daha evet, işin aslını tabii. öğrenmeden. Hmm. Ya bir durun bir yani bu belli işte.
Ha kendi cebinden adam isterse 100 milyar dolar harcar.
Tabii o ayrı kendi bileceği.
Devletle falan bir alakası yok.
Devlet değil bir kere bakanlık diyelim işte, açıklama evet. yaptı. Yani bilemiyorum ben o para verilmedi 10 milyondur değildir falan da hani o paranın gerçekten bunlara bir takım para verildi mi verilmedi mi o belli değil.
Bilmiyorum, ben zannetmiyorum.
Bakanlık bize böyle bir başvuru bilmem ne gelmedi dedi. Hmm. Ama işte devlet bakanlıktan daha büyük bir yapı.
Anladım.
Bu şahısların da kendilerini bazı devlet büyüklerine yamama derdinde oldukları çok belli. Bakalım artık. Yani evet. Sonuçta ortada şu anda beklenen arama motoru bu değil. Evet. Arama daha robotu, aradığınız şey arama robotu bu değildir.
Evet. Haftanın diğer yarısında da başka bir şeyle uğraştık. O da elektronik ürünlere, Apple başta olmak üzere, gelen kur farkı ayarlaması. Zam değil, kur farkı ayarlaması. Ve çok hani güzel. Şöyle, Apple'la başladı yine bizim gazeteler, Apple'a zam geldi diye yaptılar mı? Öyle değil. Her şeye zam geldi. Bütün sizin telefonlar.
Gazeteler değil canım. Teknoloji basınında sanki bir şeymiş gibi. Hani bir de hani dünya yanıp bitiyor, kimsenin umurunda değil, iPhone'un fiyatı arttı diye kendini neredeyse sokakta yakacak adam var. Kardeşim ekmek de artacak.
Hepsi
artacak. Ne mi? Bezelyenin de fiyatı artacak.
Daha artmadan önce, birkaç gün önce haberleri gelmeye başladı. Artmak üzere, haberiniz
evet,
olsun
oradan
diye.
Oradan başladı, evet.
Çok normal çünkü zaten yurt dışından gelen, dolar üzerinden gelen ürünler.
Evet.
Tabii ki doların fiyatı bu kadar arttıysa artacak.
Ama beklenenden bayağı fazla arttı. Sen bu kadar bekliyor muydun?
Ben bu kadar beklemiyordum. Ben hani hatta sokaktaydım, bu şeyler piyasadaydım.
Pazarın nabzını tutuyordum diyorsun.
Eski etiketler vardı. Çocuklar dedi ki ya abi dedi, tahmin edebilecek misin bakalım yeni fiyatları? Edemedim. Hep benim düşük kaldı benim tahminlerim. Yani giriş seviyesinden en üst seviyeye kadar. Şimdi mesela Apple'da 500 ila 800 TL arası artmış fiyatlar.
Evet.
Ki bunun bilgisayar tarafı var. MacBook'larda bu 1000 ila 2000 lira arası değişiyor.
İki de bir etiket değiştirmemek için peşinen birazcık fark koyuyor. Yani biraz büyük alalım da büyüyünce giyer olayı var ya, çocukken sana kıyafet alırken öyle eziyet ederler. O hesap işte burada da bir etiketi yüksek yapalım.
Buradaki sıkıntı şu, mesela 3000 liralık telefona zam geldiği zaman adam diyor ki ben zaten işte kar marjımdan da biraz kısarım, işte onu ne yapayım?
Biraz daha idare ederim.
İdare ediyor. Orta ve giriş seviyesi telefonlarda o kadar marj yok, direkt yansıyor, çok yansıyor. Yani ben şey gördüm, yani 1800 liralarda dolaşan bir telefonun 2500 liralara yaklaştığını gördüm. Şimdi ortalar üst seviye olacak bu yeni dönemde.
Fiyatlar evet. Tabii. Üst seviye de daha üst seviye
üst
olacak.
Üst seviye zaten uçacak gidecek. Ya Apple'da şu anda en pahalısı 5000 liraya ulaşmış.
Evet.
5000 liraya telefon olur mu?
İşte oluyor.
Satılıyor mu?
Göreceğiz. Daha yeni oldu.
Bence bir şey değişmeyecek. Alacak insanlar.
Göreceğiz abi. Olan yine cebinde az parası olan olacak tabii her zamanki gibi.
Bu fiyat artışlarının olayı psikolojik. İlk başta insanlar almam etmem diyor. Sonra yavaş yavaş yine biraz daha kemer
alışmaya
sıkılıyor. Biraz daha işte başka borca şeylerden biliyor. Fedakarlık edilip yine iPhone bilmem kaç alınıyor.
Öyle. İkinci el fiyatları bile artacak bunun yüzden. Sıfırlar öyle uçtu ki.
Evet. Genelde yansıyor zaten.
Evet. Diğer taraftan bu hafta başka bir haber daha var. Sosyal medya organizasyonları sunucularını Türkiye'ye taşıyacak diye. Bu aslında şöyle, bilişim altyapısında millileştirmek diye bir ana başlığı var bunun. Aynı bu artık bütün ülkelerde bir merak var, bir şey var. Sunucular işte Facebook getirsin, işte Fransa'ya koysun, Almanya'ya koysun, Putin diyor
Rusya'ya koysun. Daha önce gündemlerde konuşmuştuk, evet. Yani Facebook diyor ki benim vatandaşımın verisini benim ülkemde tutacaksın, evet. Diyor. İşte Fransa bunu söylemişti, Rusya söylemişti ben yanlış hatırlamıyorsam. Eminim İngiltere ve diğer ülkeler vesaireler falan da söyleyeceklerdir bunu.
Böyle çünkü bir trend var.
Hatta Avrupa Birliği'nde büyük sıkıntı oldu. Şey anlaşmasına gittiler. Burada da tutacaksın tamam ama Amerika'da da bir kopyası olacak falan gibi bir anlaşmaya gittiler. Hatta Google işte deniz altından ekstra bir ağ kablosu falan çekecekti. Doğru. Çünkü arada büyük bir veri transferi olması gerekiyor vesaire. Bizim ülkede bu altyapıyı herhalde önce altyapı olması lazım ki sonra gel burada tut demen lazım.
Tabii.
Herhalde böyle bir niyetleri olacak ileride.
Bu şeyi de belki biraz açıklar. Geçen hafta Twitter'ın başkan yardımcısı geldi de niye geldi anlamadık ya. Belki görüşmeler
evet.
Sürüyor alt taraftan bilmiyorum.
Belki.
Ama olmaması ihtimalini de düşünmek lazım. Adam hayır dediği zaman Facebook ben koymuyorum Türkiye'ye sunucu dediğin zaman ne olacak?
Türkiye yasaklayacak erişimi. İnsanlar DNS değiştirecek falan filan. Aynı havanda su dövme
PayPal gibi
döngüsü tekrarlanacak.
Facebook veya işte PayPal mesela Türkiye'den biraz belki hani kolay vazgeçti ama Facebook en çok kullanan ülkelerden biriyiz. Kolay vazgeçebilir mi bilmiyorum. Hani belki de uyum sağlamak zorunda kalacaklar. Göreceğiz zamanı
ya
geldiğinde.
Bu Twitter, Facebook falan büyüklüğünde bir ağ için çok dert değil. Zaten onlar da hani bu başka ülkelere yaptıkları için teknik bir sıkıntı yok.
Evet.
Hani biraz para ellerini cebine atması gerekiyor. Aynen. Ama yine bu büyüklükteki organizasyonlar için ciddiye alınacak bir para değil. Yapar. Hani uğraşmak olabilir. İstiyorsa yapar. Biraz istihdam da oluşur o sayede.
Abi hepsi günün sonunda gidip paraya bakıyor. Facebook derse ki ben Türkiye'den iyi para kazanıyorum. Reklamımdan gelir yapılar o yatırımı.
Evet, başım ağrımasın, bozulmasın düzenim diye. Harcar. Ha, burada tabii yok işte vatandaşımızın güvenliği için falan dermiş. Tabii ona anca gülüp geçiyoruz. Hiçbir devletin derdi o değil.
Tabii ki.
Kolayca o verilere erişebilmek. Devletlerin dertleri o. Çünkü öbür türlü uluslararası hukuku devreye sokmak gerekiyor. Geç oluyor her şey. Evet. Burada direkt polisi götürüp kapıya dayandırma şansın var kendi ülkende. Bütün devletler bunu yapabilmek istiyor.
Aynen öyle. Biz de vatandaş olarak bari başkalarına kaptırmayın diyoruz. Hani.
Yani kapılacak. Yani
burada veri merkezi olursa onun gene yönetimi sonuçta Facebook'ta veya işte Twitter'da olacak.
Bir şeyse o evet. Yani
Amerika'da durmasıyla burada durması güvenlik açısından fark etmiyor da dediği gibi Levent'in devletin erişimi açısından fark ediyor.
Evet. Bir yandan da bak bunlardan bağımsız olarak Oracle Türkiye'ye 3 tane veri merkezi açacakmış. Bu aslında sırf Türkiye açmıyor. Hani birkaç ülkede açacak. 9 tane toplam. Türkiye'de o veri merkezlerinden bir tanesi. Açılacak yerlerden bir tanesi.
E işte bu dev firmalar kullanabilir. Buradan hizmet alabilir.
Evet. Çünkü bir de bizim hani çok fazla buralara değinmediğimiz için bir kurumsal dünya var. Onlar bu hizmetleri alacak yerler arıyorlar. Adam şey bile hesap eden vardır. Hani ya ben verimi işte Amerika'daki sunucuyu da veri merkezinde tuttuğum zaman yavaşlıyor benim işlerim.
Tabii.
Türkiye'de tutayım.
Zaten bu Oracle'ın açacağı data merkezleri büyük olasılıkla o. Bu içerik bulutlarının
herhalde
Türkiye ayağı.
Evet. Ya bu ilginç. Bu hatta belki biraz daha bilgi toplamamız lazım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi telekom operatörlerinin fiber döşeme yetkilerini iptal etmiş.
Metrobüs yolu geçecek falan bahaneleriyle. 2017 yılında da yenilemeyecek demişler.
Geçiş hakkı izni deniyormuş buna. Metro, metrobüs ve füniküler güzergahları için. İşte bu kısmı. Herhalde o güzergahlar bu kabloların geçişi için çok kıymetli, kritik bölgeler.
Metrobüsü özellikle düşünürsen Murat, upuzun bir güzergah. Evet. Zaten orayı rahatlıkla kazıp kenarından, çok büyük bir şey yapmadan dümdüz bir hattı boydan boya geçirebilirsin neredeyse. Acaba hani öyle bir durum mu var? Oralardan geçerken mi?
Yani şeyi de düşün. İşte zaten kazılmışı varsa metro gidiyor. O tünelden demek ki bu kablolar da geçiyor bir şekilde. Hı hı. Ama diyormuş ki işte İstanbul Büyükşehir, ben diyor bunun için kendi şirketimi kurdum. Siz döşediğiniz hatları ya sökeceksiniz ya da bize devredeceksiniz. Biz işleteceğiz.
Ya bu fiberde işte biz bunu daha önce defalarca konuştuk. Yine tüm altyapı bir firma mı kurmuşlardı operatörler? Neydi?
Onlar Türk Telekom operatörlerin kurdu.
Ona bulaşmamıştı.
Evet.
Yani sonuçta burada bir bu toprağı kazmak için bunların arasında bir mücadele var. Herkes karlı bir şey olduğu için, sonuçta kar getirecek bir şey olduğu için hepsi kendi tarafına çekiştiriyor. Devlet de işte belediye yoluyla kendi tarafına çekiştiriyor. Biz vatandaş olarak beni ilgilendiren şey şu. Bu fiber benim evime geliyor mu, gelmiyor mu? Tamam, o çekilen her hat geniş düşündüğünde benim için de bir şey ifade ediyor. Çünkü altyapı. Ama ben vatandaşım kardeşim. Ben onların sokağa çektiği bilmem kaç milyon kilometre falan benim umurumda değil. Ben evime bakarım. Vatandaşım ben ya, kullanıcıyım. O konuda bunların hiçbiri o konuda bir şey değişiklik getirmiyor. O konuda firmaların yaptığı hiçbir şey yok. Bugün hala işte her televizyonda cayır cayır reklamlar bilmem neler. Ne oluyor? Git o firmanın bürosuna. Siz diyor site misiniz? Hangi sitesiniz diyor. Yok kardeşim ben apartmanım diyorsun. Ha yok biz öyle vermiyoruz bina başına diyor. Seni kapıya kadar yolcu ediyor. Bitiyor mesele. Evet. Hani burada yok o fiber döşemeyiz. Birbirlerini yiyorlar. O onun iznini iptal ediyor. Öbürü firma kuruyor falan. Kardeşim benim derdim bu değil. Ben alamıyorum bu hizmeti. Hı-hı. Bunlar sadece basın toplantılarında grafiklerle birbirlerine hava atıyorlar. Biz şu kadar bin kilometre döşedik, biz şu kadar hatta sahibiz.
Doğru. Bunun yani
bana ne?
İstanbullular için şöyle bir etkisi var. Eğer bunlar senin dediğin bu didişmelere devam ederlerse yine çekilemeyecek o kablolar. İkincisi bu diyorlar ki işte mevcut döşenmişleri bize devredin. Bir de o kavga çıkarsa yarın öbür gün bir yerde kablo arızalandığında kim gidip bakacak?
Tabii.
Canım öyle. Artı bir de hani şu var. Bir de şimdi o çıktı. Herkes döşenmiş olanın da bize talibi.
Evet.
Bize devredin şeyinde. Belediyenin işi mi bu?
Yani.
Bilemiyorum. Evet. Ha tamam.
Yani artık günümüzde hani bir altyapı olarak düşünürsen bunu belki belediyenin işi de diyebilirsin. Olmalı mı ayrı konu da. Ne bileyim hani kanalizasyon gibi şey gibi artık hayati bir şey bu değil mi? İnternet altyapısı, elektrik gibi.
Yani eğer belediye şey yapabilecekse, yatırım yapacaksa.
Yatırım yapacaksa, yatırım yapsın ben razıyım. Belki daha iyi
orada
olacak.
Orada şeye geliyoruz yani ya şirket mirket bizi ilgilendirmiyor kardeşim yapın şu işi.
Evet.
Yani hani bu ya, iş bitsin artık.
Bir daha bir bunların üst kısmından bir demek ki devlet düzeyinden şu işi yapın denmesi gerekiyor. Bu kaç sene oldu biz bu fiber kavgasını işleyeli işte ve 2017'ye de taşındı şimdi.
Evet. Bir daha de işte da bir aktör daha girdi işin
evet,
içine.
Evet bir aktör daha girdi İstanbul için en azından. Mozilla logosunu değiştirmiş. Hmm. Gördünüz mü?
Değişik bir şey yapmışlar da.
Ben pek beğenmedim abi.
Hani o kadar gündemden düştüler ki.
Hani... Bence güzel bir espri ama ya. Bu HTTP 2 nokta evet. Bölü bölü.
Ama sen anlıyorsun ben anlıyorum da hani bilmiyorum.
Ama bu Mozilla'yı bilecek adam anlasın bunu ya. Bu kadar temel bir şey.
Eskisi daha.
İşi, esprili kısmı aslında şey. Logoyu değiştirmek için kullanıcılardan şey istemişler, tasarım istemişler. Bir tanesini beğenmişler. Resmi olarak da artık Mozilla'nın logosu bu olacak.
Valla hoş olmuş. Ben beğendim aslında. Ama Mozilla'nın önünde daha büyük dertler var. Tamam logo oldu okey. Hadi şimdi geri kalan meselelere bakalım.
Ya Mozilla ama zaten şey abi bir vakıf yani hani ticari anlamda bir şey değil, kuruluş değil. Biz hep Firefox'la falan biliyoruz onu ama bir sürü arka planda yaptığı da internet altyapısına yönelik şeyler var. Ne denir? Yatırımlar vesaireler falan var. Hani doğrudan kullanıp da farkında olmadığımız, bunun Mozilla'nın geliştirdiğini bilmediğimiz protokoller falan filan var.
Ben geçenlerde Apache Vakfı dediğimde güldünüz hepiniz. Şimdi Mozilla Vakfı'na geldik.
Ama öyle yani.
Apache Vakfı diye bir şey var.
Var var.
Var var.
Ama bildiğimiz Apache değil.
Samsung'a geçeyim. Samsung'da acayip bir şey var şu anda.
Çok büyük bir
dalgalanma var.
Sadece bu Samsung'da değil, Güney Kore'de.
Güney Kore.
Evet. Ama çünkü Samsung o kadar büyük ki. Evet. Samsung'la ilgili sıkıntılar bütün ülkeyi ilgilendiriyor.
Şimdi bundan...
Ama telefon patlamasıyla alakalı değil bu sefer.
Bundan bir süre önce Güney Kore hükümet bazında bir rüşvet skandalıyla çalkalandı. Hatta istifa ettiler. Yöneticiler yargılanacaklar.
Yani başbakan seviyesinde falan.
Başbakan
yani.
Gitti. Şimdi ama şöyle araştırıldıkça bu tabii şimdi araştırılıyor. Bağlı bulunan şirketler işte bunlardan paralar toplanmış. Kendi ceplerine gitmek üzere. Şimdi o firmalar da araştırma altında, zan altına girdiler. Çünkü diyorlar ki o paraları verdin de acaba sen kendine bir şey bir çıkar mı elde ettin? Şimdi Samsung'daki sıkıntı şu. Samsung'un başkanı hasta. Adam işlerin başında değil. Ve oğluna devrediyor. Bir oğluna. Hatta yanlış okumadıysam seçiyor onu. Bu adam yani bu çocuğumu alacak diye. O adam başı dertte şimdi Samsung'un
yani rüşvet
olarak.
Şeyde tutuklanması söz konusuydu.
Tutuklanması söz konusuydu.
Ama...
Direkten döndü. Hani gerek yok dediler.
Tutuksuz yargılanacak.
Tutuksuz yargılansın dediler. Ama yargılanacak.
Evet.
Bir yandan işte Note 7'nin skandalı zaten hani firmayı sarsmıştı. Şimdi başkan seviyesinde adamların başı dertte. Yani daha Samsung 2017'yi de öyle huzurla geçiremeyecek. Hatta işte şimdi şeylerin şeyi çıkıyor yine sızdırılma biz onlara haber yapmıyoruz. Note S8 bildiğiniz Note aslında kalemle falan gelecek gibi gözüküyor. Dedikodu tabii bunların. Yani Note yok olmayacak. S8 olacak ama içinde kalem olacak. Şimdi böyle şeyler. Artı bu pazar günü Note 7'nin niye patladığını açıklayacak resmi olarak Samsung.
Evet.
Bunlar da haftanın Samsung haberleri. Toshiba da benzer bir skandala sahne olmuştu. Onlar da muhasebe oyunlarıyla bazı yolsuzluklar yapmışlardı birkaç sene
2015
önce.
2015 yılında evet. Çıkmıştı ama geriye yıllar öncesine 7 yıl.
Ya.
Yani bu açıkçası Uzak Doğu'da galiba firmaların zayıf noktası mıdır? Değil nedir? Mi? Şimdi bak kaçıncı zamanında Olympus'ta benzer evet, şekiller yaşandı. Abit'in ortadan kaybolması
evet.
Budur.
O da var.
Borsaya ya da işte maliyeye yalan bilgi verme. Şimdi aynı şey Toshiba'da da ortaya çıktı. 2015 yılında ortaya çıktı doğru. Ama daha çok o kadar büyük mesele ki işte günümüze kadar yansımaları sürüyor. Toshiba'nın bu tabii 7 o olaylardan sonra kaybedilen prestij, yenilen cezalar falan. Toshiba'nın birazcık kendini hafifletmek istediği ilk hani safra atacak, ilk atacağı şeylerden birinin de flash bellek bölümü olacağı ya düşünülüyor iddiası var. Şimdi OCZ yine mağdur. Çünkü OCZ zamanının efsane firmalarından birisi Toshiba satın almıştı. Toshiba şimdi kendi... Toshiba'nın şöyle bir durumu var. Flash bellek üretiyor. Hatta en önemli üreticilerden birisi ama bir öyle bir hani Samsung gibi... Şimdi bugün Samsung SSD'yi herkes arıyor. Hani buldu mu alıyor. Ama Toshiba SSD'de öyle bir şey duruma gelmedi.
Evet.
Hani arada böyle USB stickleri falan var da tabii o firmanın üretimini o eşantiyon verilen USB stickler kurtaracak değil. OCZ Toshiba için bir çıkış olmuştu. OCZ'de kendisi batmıştı zaten ama prestijli marka, performans markası. Toshiba onunla güzel bir evlilik yapmıştı. Ama şimdi flash bellek alanından çıkarsa yine OCZ kendine müşteri mi arayacak artık ya da komple
ya da yok,
mi artık?
Komple gidecek abi. Ha,
ölümünün şeyi mi, bahanesi mi olacak bilmiyorum. Abi bu olay olacak mı, o da bu bir tahmin.
Tabii.
Böyle bir şey olacak mı? Belli değil.
Toshiba'nın sadece mesela bizi ilgilendiren kısmından bahsediyoruz. Daha başka hani adamlar çok büyükler. Başka iştiraklerinin de
mekanik disk de var Toshiba'da. Tabii,
çok bir sürü şey var. Yani orada da çalkantı bitmiyor. Mac'te bir zararlı yazılım keşfedilmiş ve yani uzun yıllardır çalışıyormuş. Şimdi
en erken 2014'ten beri diyorlar ama daha geride gidebilir.
Ya bazı zararlı yazılımların şöyle bir özelliği var. Hedefli. Yani sana bana hedef olmadığı
bir
için
bir yere girmesi için yapılıyor.
Kimsenin ruhu duymuyor.
Bu da şans eseri zaten tespit ediliyor. Hani gereksiz yere bir network aktivitesi yaptığını tespit ediyor bir sistem yöneticisi. Bunu araştırırken buluyorlar. Bilgisayarındaki işte kamerayı falan kullanıp veya resimleri şey yapıp alabiliyor yazılım. Başka uzaktaki bir ağa gönderebiliyor. Nasıl yayıldığı henüz tam bilinmiyor. Ama Apple bir güncelleme yayınlamış. Bilgisayarına bulaşmış olsa bile çalışmasını engelliyor bunun. Hani o açığı kapatmışlar. En dediğim gibi de daha önce 2014'ten beri aktif olduğu tahmin ediliyor. Daha önceden daha eski kodları da var kullanılan. Evet. Ama hani en eski 2014 diyorlar muhtemelen.
Daha ne, kim bilir neler var da bilmiyoruz.
Ya tabii şimdi bu mesela bunun altyapısı Linux'a da çok uygun. Linux'ta da aynı şekilde çalışabilir diyorlar. Bazı ufak tefek değişikliklerle. Belki de orada da var. Tespit edilmeyi bekliyor. Çünkü biliyorsun bunları alıyorsun. Ufak tefek değişikliklerle ne denir piyasaya salıyorsun. Veya hedeflediğin şeye, network'e gönderiyorsun. Bir şekilde işte oraya ulaşıyorsun. Bildiğimiz anlamda senin de dediğin gibi genel şeylerden değil, çok yaygın kötü niyetli yazılımlardan değil, daha çok hedefli kullanılmış gibi görünüyor.
Evet. Şimdi bu geçen haftanın haberi gelişmesi ama biz daha geliştiği için bahsetmemiştik. WhatsApp'ta bir arka kapı mı var diye, daha sonra arka kapı var diye haber yapıldı.
Evet.
Sonra işte devam etti bu tartışma. Hayır, arka kapı yok, bizim bir özelliğimiz o falan diye.
Şimdi ciddi bir yerde çıktı. Guardian'da mı çıktı haber? Guardian'da. Yanlış hatırlamıyorsam.
Doğru.
WhatsApp'ta açık var diye duyurulunca bir olay oldu. Ne açığı işte bilmem ne falan. Uçtan uca şifreli diyorlar ya.
Evet.
Aslında değilmiş işte. İstersen açılıyormuş gibi bir anlam oluştu. Ama aslında konu öyle değil.
Öyle
sonra
değil.
Tepki oluşturdu. The Guardian'a falan çok ben... Bir sürü kaynaktan gördüm. Siz işte böyle şeyler söylüyorsunuz, insanları yanıltıyorsunuz diye. Yani bir şekil mesajlara ulaşmanın bir yolu var.
Varmış
ama evet. Çok dolaylı.
Evet.
Yani şöyle söyleyeyim. Facebook'u ve WhatsApp'ı resmi olarak işin içine katmadığın sürece biraz zor.
Evet.
Yani. Ama bu şunu gösterdi. Evet, hani sen bugün bilmem şu kişinin mesajlarına biz ulaşalım dediğin zaman ve bunu resmi olarak Facebook'a ya da işte WhatsApp'a gittiğinde o adamlar bunu yapabilecek.
Ama işte bazı şeyler olması lazım. Mesela senin gönderdiğin mesaj karşıya ulaşmayacak. Hani o iki ok hikayesi var
evet,
ya.
Evet. Bunu
tek bu arada, oklu olunca çünkü o oradaki sunucu da bekliyor.
Bunu evinde simüle edebiliyorsun bile. Hani
aslında, tabii göstermiş zaten. Evet, zaten mesele de şu. Sen şimdi cihaz değiştirebiliyorsun. Bir cihazdan başka bir cihaza geçebiliyorsun. Evet. Cep telefonunu değiştirdiğinde o mesajların oraya da gelmesi lazım. Sunucu da bekleyen. Şimdi şifreler uçtan uca olunca arada sunucu da beklese bile erişemiyorsun. Ama iletilmediği zaman sunucuda beklenenlerin yeni cihaza giderken bir şekilde şifrelenip gitmesi lazım. Burada zaten araya girenler onu şey yapıyorlar. Sanki yeni bir cihaza geçmişsin gibi gösterip sunucuda bekleyen mesajları yeni cihaza şifrelenmiş de olsa ama kendilerinin elinde yeni cihaz.
Buradaki sıkıntı
ulaştırıyorlar
şu,
işte.
Siz de gördünüz mü bilmiyorum. Bak güvenlik bildirimlerini göster diye bir ayar var. Evet. Bunu siz açıyorsunuz.
Tamam.
Bu ayar aslında sizi haberdar ediyor. Bak diyor karşındaki adamın telefonunda bir değişiklik var. Ona göre diyor.
Başka bir cihaza geçti evet. gibisinden bir bildirim.
Buna rağmen mesajları bekleyen mesajları yolladığı ortaya çıktı.
Evet. Sıkıntı bunu burada. Da diyorlar ki WhatsApp bu bir hani kolaylık olsun diye insanlara eziyet olmasın diye uyguladığımız bir sistem. Hani evet. bir açık değil. Sonuçta herkes telefonunu değiştirebiliyor değil mi?
Tabii.
Ulaşmamış mesajlar da ulaşsın. Çünkü öteki türlü çözüm olarak şunu öneriyorlar. Ulaşmamış mesaj varsa o kişilere tekrar atın diye mesaj Hı. gitsin. Hani otomatik ulaştırmasın evet. da tekrar bu mesaj ulaştırılamadı bir daha at evet. desinler diyor.
Şu an hiçbir uyarı yok. Doğru.
Şu an yok direkt gidiyor işte. Yani böyle bir çözüm getirilebilir. Yani bir açık değil bu. Tercih edilmiş bir şey ve çok dolaylı. Hı-hı. Hani hakikaten o senin cihazının değiştirildiğini falan yapacak birileri seni hedefleyecek.
Bir de şey var. Benim son attığım mesajda belki de hiçbir karnın şey açma diyorum. Hani.
Tabii.
Microsoft'tan birkaç haber var. Composable Shell ile Windows 10 cihazlara uyarlayabilecek kendini.
Yani şöyle Windows 10'u Microsoft şimdi hani çekirdeğini telefonda, bilgisayarda ve Xbox'ta çalıştırmayı başardı.
Evet.
Ama bunun üzerinde her cihazın kendi ayrı bir hazırlanmış arayüzü yüklü oluyor. Şimdi yeni Microsoft'un Composable Shell'le erişmek istediği öyle bir herkesin özel arayüzü olmasın. Hani bir arayüz motoru olsun.
Evet.
Telefonsa telefon arayüzünü, Xbox'a Xbox arayüzünü o arayüz motoru üretsin. Ya da işte o şekilde programla çalıştırsın. Programlanabilsin. Tek tek her birine ayrı arayüz yapmak, ayarlamak ince ince gerekmesin. İstek bu. Yani sonuçta bunun getireceği şey telefonu, tabii Windows Phone'u daha ne kadar geçerli olduğu tartışılır. Bilgisayarı, Xbox biraz daha birbirine benzeyecek. Belki güncellemeler hani hepsine birlikte gelmesi biraz daha hızlanacak. Ama hani çok özel bir yani sonuçta bazı bunu ilk düşünen şey düşünebiliyor hani Xbox Windows bir desktop bilgisayar gibi olacak. Hayır o yine ya. Xbox gibi olacak. Onu da tutup da command prompt olmayacak hiç sana falan. Telefon keza telefon gibi olacak. Ama ha programcı ya da işte geliştirici özel uğraşması gerekmeyecek de tek bir ortamda
vallahi
çalışabilecek.
Ben şunu anlıyorum. Bunlar zaten Windows Phone'u gözden çıkardılar ama bir sonraki telefonda zaten Windows çalıştırma niyetleri var ya.
Zaten
işte.
Söylentisi evet. vardı ya Surface evet. Phone olacak diye.
İşte onda
ona altyapıyı hazırlıyorlar işte şu anda.
Ya şimdi artık Windows on Mobile diye bir şey yapması gerekmiyor Microsoft'un.
Evet, gerekmiyor.
Hani şöyle gelecekteki güçlü böyle 4 GB bellekle falan gelen evet. telefonlarla birlikte öyle bir şey gerekmeyecek. Zaten normal Windows 10'u Android'de ARM'da çalıştırmak için bir arayüzü icat ettiler. İşte bu gerekli hani bunlar da şeyleri makyaj kısmı.
Makyaj kısmı evet.
Bunları da hallettiler mi?
Yani ben şeye kesinlikle
tek inanıyorum. Tek bir Windows 10 olacak.
Bir Windows telefon daha gelecek yani bence %100 yani.
Yani Windows Phone değil ama işte. Evet, hakikaten Windows 10'lu. Veya artık
telefon,
Windows,
Windows çalıştıran kendisini. Bir telefon.
Belki söylem de bu olacak. Hatta Windows işte, her yerde çalışıyor diyecek.
Sonra da işte yapmaya çalışacakları şey muhtemelen bilgisayarın da burada olsun. İşte o Continuum falan diyorlardı ya. Tak ekrana bilgisayar gibi kullan. Sonra sök telefon olarak kullan. Şeklinde bir şeylere varmaya çalışıyor. Benim anladığım Windows Microsoft.
Tabii insanlar bunu istiyor mu?
O ayrı. O belli değil. Yani veya pratikte nasıl çalışacak hiç bilmiyoruz.
Valla kurumsalı deli gibi ikna etmeye çalışıyorlar. Hani size bana değil de kurumsal hayata ve onlara sunumları falan vardı çünkü daha şimdiden. Microsoft mağazasına e-kitap ekleyecekmiş.
Apple'da var. Apple'da var mı pardon? Google'da var.
Apple'da da var.
Apple'da da varsa doğal.
Ya zaten müzik var, şey var. Hani Türkiye'de doğru düzgün yok belki de. Film var,
müzik, oyun var. Program.
Yani, bu da bize gelmezse merak
kitap niye olmasın?
Google'da
Apple'da
var.
Da kitap var da Türkiye için hep böyle jenerik kitaplar. Hani piyasada bulunan kitaplar yok.
Size soru. Siz e-kitap okuyor musunuz?
Okuyorum. Okuyorum. Hatta alıyorum. Ben öyle torrentten de indirmiyorum.
Ben de Kobo aldım kendime. Bir tane e-kitap okuyucu. Onun da mağazası var. Abi fiyatlar nasıl uçuk? Yani çok pahalı e-kitap.
Ya normal kitaptan birazcık daha ucuz oluyor. Ama yarı fiyat falan beklemeyeceksin.
Yani
Ya şimdi şöyle, ben İngilizce bir kitap alacağım zaman yurt dışından sipariş süresi, gümrüğe takılır mı takılmaz mı, kaybolur mu kaybolmaz mı kaygısı. Onun yerine şimdi Google Play mağazasını özellikle cazip buldum. Hı. Varsa elektronik versiyonu alıyorum, geçiyorum çünkü hemen iniyor.
Tabii.
Benim de derdim o, hani dediğim gibi kargo riskine giremiyorum. Bir de şu var, kitap özellikle taşınma sırasında en büyük problem çıkartan obje. Ağır. Evet. Çok yer tutuyor. Yani o nakliyeciler kitaplardan benim eve geldiler mi suratları asılıyor. Çünkü göründüğü gibi değil. Kitap cidden ağır bir şey.
Evet.
Büyük bir kitap kutusu yapamıyorsun. Patlıyor kutu çünkü. Hani bu önümüzdeki sehpa kadar bir şey yapamıyorsun. Hem yerinden kalkmıyor. Kalksa da değil mi? Karton patlıyor. Küçük küçük 200 tane kutu mu yapacaksın falan. O yüzden elektronik kitap çok güzel bir düşünce. Yani ya benim kitaplarım 15 kolimine tutuyor. Hı-hı. Ayıptır söylemesi taşınma sırasında. Binin biraz üzerinde. Yani küçük bir kamyonetik dolduruyor. Yani şuna aslında hepsi şuna sığabilir elektronik olsa. Ha tamam, yok efendim kitap kokusudur bilmem nedir. Tamam güzel, bu romantik şeyler var ama bir de gerçeklik var.
Evet.
Gerçeklik var. Hani o bütün o bir kamyonet kadar tutan kitapların şuna, hatta bunu da boş, hani aslında mikro SD karta tabii sığabilecek olması da bir gerçek.
Sen şimdi taşınmadan örnek verdin. Bir kitap bile yanına yolculuğa, uçakta yanına alıyorsun. Perişan oluyor kitap.
İşte büyükçe bir kitap alıyorsun. Bagajda aşırı yer tutuyor. Şeylerin okuması zor. Öyle bir 600 sayfalık falan ve hani paperback olmayan normal kitap formatında olan bir kitap okuması da zor bir şey.
Ne?
Obje.
Evet.
Yani elektronik kitabın bir sürü kendine güzel yanı var. Beni en çok etkileyen şeylerden birisi arama yapabilmek için de. Filanca kitapta şöyle bir laf vardı. Kütüphanede ara da bul bakalım.
Ya.
Ama elektronik, hani hatırlıyorsan birazcık sözü, elektronik kitapta buluyorsun. Hemen bir yere birine laf yetiştiriyorsan, bilgiçlik yapıyorsan, filanca işte Lovecraft'in de filanca öyküsünde dediği gibi falan diye koyuyorsun. Bu bir avantaj.
Bir de yanında taşıyorsun abi işte.
Yanında taşıyorsun.
Yani kütüphanenin yanında arayacaksan bile, normalde eve gidip kitaba bakayım karıştırayım mı diyeceksin. Burada hemen arayıp buluyorsun.
Ben şeyi çok seviyorum. Okuyucularda mutlaka istatistik kısmı oluyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü bir kitabı ne zaman da okudun, o şeyi de hesap ediyor. Senin hani efektif olarak okuduğun zamanı dikkate alıyor. Dolayısıyla dakikada kaç kelime okuyorsun falan, onu çıkartıyor. Oradan mesela ilginç, genelde bayağı bir dengeli, sen okuma hızın aslında değişmiyor çok fazla. Hı-hı. Onu falan görüyorsun. Bir şey mi değişiyor? Ama ben veri seviyorum, böyle meta data hoşuma gidiyor.
Biz şimdi gene bak, çoğu konuda olduğu gibi geçiş dönemine denk geliyoruz. O yüzden bu tartışmaları yapıyoruz. Bir 20 sene sonra, 10 sene sonra bunlar tartışma bile olmayacak.
Herhalde.
Yani o zamanki çocuklar, bizim çocuklarımız falan işte.
Tabii.
Daha çok e-kitaptan. Çünkü şimdi tabletten yapıyorlar zaten her şeyleri. E-kitabı da oradan okuyor olacak.
Vallahi ben e-inki görünce ikna olmuştum. Çok hoşuma gitti.
Tablet tabii farklı oluyor. Yani onun gibi olmuyor. Özellikle kitap okumak için tasarlanmış o cihazlar fark ediyor. Hem pil ömrü açısından, hem göz yorma açısından, hem hafiflik açısından.
Bende yok.
Bende de yok. Ama ben Murat'ınkini gördüm. Fark ediyor yani.
Ama birazcık şey yaparsınız onu, hani kullanırken bu tabletlerin falan çok gerisinde yavaşlık olarak, hız olarak.
Tabii. Yani o aramalar vesaire falan biraz daha orada kasıyor.
Kindle'ı görmek lazım. Bu Kobo, başka neydi bir ara, çok bir Kalibro falan. Evet. Kalibro.
Yani Kindle'da problem var.
Biraz zayıf cihazlar.
Senin istediğin formatları tanımıyor. Mesela Kobo'nun avantajı o. Bir sürü kitap formatı var. Doğru. Kindle illa Amazon'unkini zorluyor sana.
Kendi...
Tabii benim şimdiye kadar aldığım EPUB kitaplar var. Ne yapacağım, ben onları çöpe mi atacağım?
Doğru. Microsoft'tan son haberim. Simpligon firmasını satın aldılar. Aslında Simpligon da firmanın çok hani yaptığı işi tasvir eden bir şey. Adamlar poligonları basitleştiriyorlar.
Sıkıştırıyorlar.
Sıkıştırıyorlar ve onu çalıştıracağın, render edecek sistem, mesela cep telefonuysa işte grafik işlemcisi daha zayıf ya, onun dahi işleyebileceği hale getiriyor. Bunu da diye tahmin ediyorum. Microsoft şunu istiyor. Objeleri canlı olarak da render etmek istiyor aslında. Bir projesi de o. Yani ben şu Üst, çekeceğim onun fotoğrafını. 3 boyutlu model, modelleyecek bana işte. Daha sonra işte AR kısmı var Windows'ta. Diğerlerinde olmayan. Bunların yapması, arka tarafta bunları render edecek falan bir motorun çalışması lazım. Bu da ne kadar basit olursa cihazların üzerindeki yük o kadar az olacak. Bu adamlar işte bu poligon işini çözmüşler, basitleştirmeyi. Yine adamlar yani işlem gücünü azaltıyor ama sonuç yine iyi oluyor. Esas yani özelliği yok.
Bildiğimiz JPEG gibi aslında mantığı. Aynen. Hani bir resmi kayıplı da olsa biraz sıkıştırarak ama tatmin edici kalitede sunuyor sana. Ve makinenin daha az yorulmasını
sağlıyor. Burada tabii sıkıştırma değil de sıkıştırma poligon yapalım. Objedeki çokgen tabii. sayısını çokgen sayı. Azaltmak. Evet. Yani tessellation'ın tersi.
Tersi.
Tersi. Zaten bu yıllardır var olan bir şey de bu Simpligon anladığım kadarıyla bunun bir jenerik motorunu geliştirmiş.
Microsoft'la uğraşmamak için hazır almış.
Evet. Zaten Microsoft'un en iyi ürünleri her zaman başkasından aldığı ürünlerdir. MS-DOS dahil. Mesela zamanında Front Page. Ömrüm Front Page'in başında geçerdi. Front Page de başka bir firmanın ürünüydü aslında. Microsoft'un hep iyi ürünleri birilerinden aldığı şeyler oluyor.
Google da Twitter'dan bir şeyler almış.
Geliştiricilere yönelik Crashlytics ve Fabric. İki teknolojiyi.
Evet.
Fabric bayağı büyük bir aslında araçlar seti gibi bir şey. Twitter ilginç yani niye Google'a verdi?
Para lazım belki.
Herhalde.
Twitter'ın bir para kazanamama
açıklama da yapmamışlar bu arada. Hani kaça satıldı ne oldu falan.
Tabii para kazanmak için artık böyle malı mülkü ya, satmaya başladıysan şey. O hani sonun bir önceki adımı.
Evet.
Vallahi kendilerini alacak birini bulamazlarsa zaten gerçi çok devasa da bir şey hani batmak için ama belki de gidecek.
Evet yani batmaz da karlılığa dönüşmesi yoksa birileri alacak
tabii ki. Çok ilginç değil mi ya yani başkanlar oradan tweet atıyor oraya geliyorlar. Öyle, evet, evet. Öyle muhatap alınan bir şey.
Para ama kazanan. Gelir modeli yok yani yok. Twitter'ın çalıştığı tamam ortada. Ama işte para kazanması gerekiyor.
Trump Twitter müptelası. Evet. Bütün açıklamalarını, mesajlarını oradan veriyor.
Android kullanıyormuş. Almışlar elinden. Şimdi başkan oluyor ya.
Vermezler.
Özel telefon verecekler tabii. Ona. Tweet atamayacak artık.
Canım atar canım. Niye atamazsın?
Obama çok uğraşarak işte başkanının son Black döneminde Bear. Atabilen bir telefonu zar zor aldı.
Evet. Evet. Yoksa söylemiş de kendi bana. İzin verdiler en sonunda diye. Allah başkanının Allah. Bir Twitter hesabı var da tabii kendini kontrol etmiyorsun onu sana bırakmıyorlar.
Sony'de bir ayrılık var. Sony Entertainment'ın başı CEO'su. Snap firmasına giriyor. Snapchat'in firması Snap. Zaten bu adamcağız oranın başından beri bir şekilde içindeymiş yatırımcı anlamında da. Şimdi artık orada görev alacakmış.
Onlar da halka açılmak üzereler.
Yönetim kurulu başkanı olacak.
Bir para toplama durumları var ama şimdi bu aralar da şeyle başları dertte. Onlara da bir dava falan açıldı. Snapchat'ten bahsediyorum. Değerlemesini aşırı yaptılar işte yanıltıcı falan diye iddialar var başlarında. Bakalım onu sonuçlanırsa gene gündemde konuşuruz.
Şimdi hep haber yapmıştık bunu. Nihayet sonuca bağlandı. Almanya'da Facebook sahte haber filtresini devreye soktu. Sen bir haberin ya böyle şey olmaz diye şikayet edeceksin. Bağımsız bir kuruluş bunu değerlendirecek. Oh. Facebook'a haber verecek. Evet bu kaldırılmalıdır diye Facebook'ta kaldırılacak.
Şimdi Facebook'un sebebi biliyorsun seçimlerin manipüle edilmesi. Amerika'da seçimleri hala tartışılıyor. İşte Rusya müdahale etti bilmem ne falan. Almanya'da biz gündemde konuşmuştuk. Eğer böyle bir şey olursa sana haber başına 500 milyon euro ceza keserim gibi acayip bir rakam söylemişti. Şimdi Facebook bir önlem almak zorunda. O da böyle bir şey bulmuş galiba.
Evet ama yani ben şeyi düşünüyorum. Yani ben bunu işte yani bağımsız bir kuruluş denetleyecek ama onlar da insan sonuçta. Hani bilmiyorum. Arada gerçek haberler de güme gidebilir mi?
Gidebilir. Gidebilir. Ama işte ne kadar hızlı olacağı önemli. Evet. Çünkü sen sosyal medyada bir haberi yayıyorsun. Hemen beğenmelerle, paylaşmalarla gidiyor. Şimdi sen bildireceksin. Bu kuruluş toplanacak bir şekil inceleyecek. Kaldıralım kararı verecek. O arada zaten yayılmış olur.
Bir tek yani bu adamlar şimdi bu bağımsız kuruluş icabında muhabir gönderip yerinde baktıracak yani, falan mı? Neler bunun abi? Gündemine? Şimdi mesela dünyada şey var. Türkiye'de Zeitung olduğu gibi Zeitung'dan daha az esprili bir şekilde ama yalan haber yapan yani mizah amaçlı aslında. İşte The Onion gibi siteler var. World Daily News mu ne diye bir basılı gazete var. Tamamı şaka haber. Ama biraz sorun var. Çünkü onların üslubu dediğim gibi Zeitung'dan daha az esprili. Dolayısıyla bizim işte başta sabah olmak üzere bizim gazetelerimiz ikide bir. İşte Amerika'da yayınlanan World Daily News gazetesinin haberi diye. İşte Naziler 40 sene önce yolladıkları roket Amerika'ya düşecek diye başlıklarına, sayfalarına taşırlar. Ama o aslında dediğim gibi mizah gazetesidir o. The Onion aynı şekilde işte onlar haber yapar Michael Jackson mezarından kalktı geliyor falan diye. Bizimkiler de onu şey diye ve bu tabii ki Facebook'ta da paylaşılır bu haber. Şimdi bu adamlar hani böyle antinkuntin uyduruk şeylerle de mi muhatap olacaklar?
Olacaklar.
Bilmiyorum yani ben şeyi şu bu bir haftada kitlerim ben bu adamları.
Şöyle sen kitlersin. Yayından da kaldırılmıyormuş. Korrektif tarafından işte o aradaki medya kuruluş tarafından fake diye işaretleniyormuş.
İşaretleniyor da işte.
Ve sen paylaşırsan da Facebook şey yapıyor. Bak bu fake haber haberin olsun emin misin paylaşmak istediğine işte, değil. Akışta da altlara atıyor. Çok yukarılara göstermiyor. Abi zor. Kontrol etmesi çok zor. Çok zor.
Olmuyor yani. Yani
ne yapacaklarını bilemiyorlar. Sorun orada.
Yani şimdi ne bileyim bilerek üretilmiş dezinformasyon dediğimiz şey var. Yanlış haber var. Mizah var. Aptalca yazılmış haber var. Yani şimdi Kayserili mucit tükürükle çalışan motor yaptı haberi. Bizim basının şeyde hani yok işte üfürükle çalışan, işte yok yan bakınca onun enerjisinden enerji üreten falan. Bu basının klişesidir mesela. Her zaman böyle şeyler vardır. Şimdi ne diyeceğiz? Bunlara ne diyeceğiz? Hani bunu yapan, bu her zaman işte şey değil ki, onu yapan mühendisin termodinamikten falan da haberi olmadığı için adam şeyi iddia ediyor işte. Verdiği enerjiden daha çoğunu aldığını iddia ediyor. Muhabir de bunu yazıyor. Şimdi nasıl değerlendireceğiz bunu ve bu adamlar gidip oraya muhabir gönderip şey mi? Ya da işte üniversitede termodinamik hocasını bulup hocam mümkün müdür değildir falan. Ya yani bilmiyorum ya.
Ve şeyi düşünün.
Böyle bir şeyin gerekmesi ayrıca hüzünlü bir şey.
Evet. Senin gibi düşünenler tepki için bu sistemi kitleyecektir.
Kitleyelim hadi.
Evet.
Ben Kayserili mucit üfürükle çalışan motor yaptığı haber şeyle kitleyeceğim ben. Kategorisiyle.
Tek aklıma gelen bunlar senin dediğin haberlere hiç bakmayacaklar. Siyasi
herhalde,
ise.
Herhalde canım herhalde. Çünkü şeyi yapamazsın ki Murat. Diyor ki işte Anadolu Pars'ı Kayseri'de görüldü. Nasıl bunu onaylayacağız? Ya şey işte bir hani avcının önünden geçmiş adam da anlatmış benim önümden geçti diye. Ne yapacak? 250 kişilik ekiple dağlara mı var mı yok mu
yok,
diye
yok,
şey yapacaksın.
Yapılabilir değil.
Bu şey canım siyasi işte seçime engel etkilemesin bilmem ne şeyine belli başlı meselelere
herhalde.
Uçan daire gördüm. Ama tabii elim titrediği için bulanık çıktı bulanık fotoğrafı. Hiçbir zaman elimde 5000 liralık kamera, 10.000 liralık objektif, yani altında tripod bilmem ne varken o uçan daire çıkmaz karşına. Gelmez. Ne zaman evin içinden dışarıyı böyle arkada avizeler de yanarken dışarıyı çekiyorsun, o ışıklar camdan yansıyor, o zaman uçan daire görürsün hep.
Tabii.
Hep bulanık çıkar.
Evet.
Sonra Sirius Uzay Bilimleri Merkezi analiz ediyor fotoğrafı 3,5 saat. Ve şey çıkıyor. Satürn tipi bilmem ne ana gemi falan çıkıyor. Şurada bir tane bir ışık var, şey var, bir leke var fotoğrafta sadece. Oradan uzay gemisinin tipi anlaşılıyor. Biz anlamıyoruz. Bizde o kafa yok. O kültür yok.
De televizyona çağırmıyorlar bizi abi.
Yani biz eleştiriyoruz.
Google Android uygulaması arama sonuçlarını internet sinyali kesilse de saklayıp sonuç getirecekmiş ama bu anladığımız şey biraz tuhaf. Yani sonuçları arayacak da keşleyecek de sana gönderecek değil. Bu gayet şey arama yaparken kesildi diyelim. Arama.
Ya şöyle bir şey aslında hani şöyle bir senaryo oluşturmuşlar. Sen şimdi Facebook'ta geziyorsun. O da biliyorsun akışı falan offline tutabiliyor.
İşte şeye giriyorum.
Metroya
giriyorum.
Orada bir şey buldun. Aramak istedin. Mesela Galaxy S8'den bahsetmiş biri. Ya şunu bir arayayım dedin sen. Bağlantı yok. Google o aramayı aklında tutuyor.
Aramayı aklında tutuyor. Sonra
elektrik
bağlandığı
gelince,
anda da sonuçları sana bildirim gibi.
Sen 2,5 saat önce Kayserili mucit diye aratmıştın. Aha şimdi buldum diye.
Buldum diye.
Yani bu ne ya? Bu saçma sapan bir şey.
2017 yılının teknolojisi.
Ha yani bu ne abi? Benim gündemimden çıktı o konu.
Değil mi?
vardır bir kullanımı herhalde. Bunu da kim bilir kaç tane mühendis çalışıyor bunun arkasında şeyinde ama biz yine düşünemedik.
Evet. Bu Qualcomm'un haberini yapmıştık ya geçen hafta, dava ediliyor başı dertte diye patentlerin işte şey kullandırtmıyor, zorluk çıkarıyor falan. O dava olayı Amerika'ya taşınmış. Orada da aynı davayı FTC açmış.
Tekelleşme davası. Yönelik hareketlerinden evet. Dolayı.
Bu Samsung haberinde atlamışım. Samsung Galaxy S7 ve Edge için Android 7 dağıtımına başladı. Alanlar evet. Varsa yoruma yazabilirler.
Note 5'e de
onlara da yoldaymış.
Şubat'ta gelecek iddiası var.
İddiası var evet.
Ama gelir mi gelmez mi? Bir de Note 5'e Note 7 özelliklerini getiren firmware ya. Gelecek dediler. Tabii dedik ki patlamasın. Hani o özellik de mi gelir? Ama bilmiyorum, ortada bir şey yok. Bir öyle bir hareket yok.
Evet. Gerçi UFO'lardan bahsederken bu hafta onları sevindiren bir gelişme yaşandı. Daha sonra heyecanlandıran. CIA 12 milyon sayfa gizli dokümanı internette aranabilir olarak açtı.
Şimdi var mı arayan?
Artık gizli değil.
Evet.
Dokümanlar.
Yani, ne çıktı içinden?
Valla ben şu ana kadar hakikaten evet Ariel 51 varmış içinde de UFO'lar saklanmış.
Abi onlar çıkar mı?
Şey.
O zaten çok önemlileri yani, açmayacaklar herhalde. Tabii ki. Bunlar artık anlamı kalmamış, açılabilir. Akademik olarak belki hani bazılarını ilgilendirecek belgeler çıkacak burada.
Ya, siyasi olaylarla evet. Falan alakalı ya, bir şey çıkarsa
işte şeyleri çıkar. Aramışlar hemen bizim buradaki olan ihtilallerde işte CIA'nin şeyleri. O bölümler boşluk. Onlar da yok mesela. Öyle evet. Söylüyorlar.
Ya zaten 12 milyon sayfa falan açtığın zaman onun şöyle bir avantajı var. O kadar fazla ki adamı eziyorsun. Onun içinde hani hepsini okudum diye ortaya çıkacak adam yoktur herhalde. O yüzden hani bilgilerin yine güvende.
Ben bizi aradım, biz yokuz.
TeknoSeyir mi?
Hem onu hem kendimizi aradım.
Hayret.
Şimdi aradım hayret. Diye bizi almasın da şeye. Niye aradı bu adamı?
Ama bunlar şöyle tabii. Bunlar kaç 50 yıllık tabii, falan dokümanlar. O 2016 yılında olan olaylar yok evet. Bunların içinde. Biz 50 yıl sonra.
Bir şey aratalım. Muhittin Topal'a.
O neydi ya?
From Kazlı Çeşme.
O Cem Yılmaz'ın dosyasında evet. Yazıyor.
Samsung Exynos işlemcileri Audi'lerde kullanılacakmış. Bu araçların hani hep söylüyoruz ya Intel de orayı hedefliyor diye. İşte Samsung da artık Exynos'unu telefonda tutmayacak.
Vallahi Nvidia da hedefliyor, sokacak. Intel de hedefliyor, Samsung da hedefliyor. Her Qualcomm zaten
hepsi
var.
Hepsi de bir marka buluyor kendine. Tofaş hangisini kullanacak?
O da bir soru.
MediaTek.
O yerli bir şey kullanacak. Rockchip. Vestel kullanacak onlar.
Ya kullanacak da. Şimdi bir kere şöyle bir şey var. Şimdi otomobilde pil derdin yok.
Yok tabii canım.
Hani aküyle çalışmıyor araba. Dolayısıyla güç tüketimi falan hani bir telefonda olduğu kadar kriter değil.
Evet.
Nvidia Tegra'yı kullandırtabiliyor rahatlıkla.
Tabii.
Exynos'un da bir yandan da şimdi bir S7'de gördüğün, Note 7'de gördüğün en yüksek modellerinin yanı sıra saatteki en dip modeli de var.
Doğru.
Dolayısıyla uygun bir şey bulunur, kullanılır.
Muazzam karlı bir işmiş bu arada arabada olmak.
Ya şimdi her arabada dediğimiz hani güncel, birazcık ortanın üstü arabalarda artık büyükçe bir ekran var. Eskisi gibi tek satır, LCD satırı falan kurtarmıyor. Tabii. Ya da teybin üzerindeki gösterge kurtarmıyor. Tabii bununla birlikte bir...
Asistanlar var.
Tabii ki artık işte şerit takibi falan filan ya. Geliyor, radar var. Yok en basiti arkadaki işte geri arka bakış kamerasının görüntüsünü o panele veriyor üzerine... Senin direksiyonu çevirme oranına göre arabanın izleyeceği yolu çiziyor falan filan. Hani bir dijital var. Bir akıl geldi. Onu da sürecek bir yonga gerekiyor.
Evet.
Her araba bir müşteri oldu dolayısıyla.
Aynen öyle.
Bu arada arabalardan bahsetmişken hani gündeme biz daha almadık ama otomobil dünyasının önemli bir haber var. Şu Can Otoseyri haber olarak girdi. Onu söyleyelim. Hidrojen yakıtı geleceğin otomobillerinde kullanılmak üzere artık daha ciddi bir proje haline geldi diyor Can. 13 büyük firma bunu altyapısını oluşturmak için 10 milyar dolarlık bütçe ayıracak anlaşma yapmışlar. Yani 5-10 yıl içinde tahmin edilen benzin yerine hidrojen kullanacağız. Bu çok büyük bir dönüşüm gerektirmiyor elektrikli araçlar kadar. Çünkü aynı motor yapılarıyla yakıt değişip kullanılacak. Onun biraz depolaması falan sorunluydu. Onu çözmeye uğraşacaklar.
Şey diyen
önemli var. Bir değişim şeyi var yani.
Bir karşıt görüş var ona. Diyorlar ki hidrojeni elde etmek için yine evet. Sen çevreyi kirletiyorsun.
Tabii.
Ya şimdi şu var. Elektrik üretip elektrikle hidrojen üretip hidrojeni arabaya koymak yerine elektriği arabaya koysam mesele işte, çözülmez mi?
Pil teknolojisini çözersen dediğin Hı. doğru. Ama depolayamıyoruz. Hidrojeni üretiyorsun sen, onu depolaması nispeten kolay, bazı tehlikeleri var. Onu çözmesi pilleri çözmekten daha kolay benim anladığım. Hı. Otomobil sektöründen işte 13 firma ki aralarında hani BMW, Toyota, işte Daimler, Benz falan gibi büyükler de var. Buraya yönelmeyi tercih etmişler. Dediğim gibi avantajları da şu, motor teknolojisini falan çok değiştirmeden sadece yakıt Hı. değişiyor.
İşte hidrojeni üretmek.
Yani şöyle bir gerçek var. Elektrikli otomobil alışılagelmiş bütün düzeni bozuyor. Öyle. Şimdi elektrikli otomobili alan adam bir daha benzinciye uğramıyor. O bir ekonomidir. Evet. Gidersin işte su koyarsın arabaya, benzin alırsın, iki tane gofret alırsın, bilmem ne tuvalete gidersin. O bir ekonomidir. Hmm. Elektrikli otomobili adam bir daha benzinciye girmiyor. Elektrikli otomobili olan adam bir daha hava filtresi almak için parçacıya gitmiyor. Evet. Bütün düzeni bozuyorsun. En önemlisi benzinciye girmiyor. Yani benzin alıp koymuyor. Şimdi hidrojende şöyle bir çakallık var. Hidrojenin yine istasyonu, yine Shell satacak evet. hidrojeni. Yine BP satacak.
Tabii.
Gideceksin oradan işte hidrojen tüpü alacaksın ya da koyduracaksın nasılsa. Arada yine motor değişmediği için yine ya şu radyatöre su koyalım. Karbüratörün filtresi de kirlendi, değiştirelim bilmem ne. Düzen hiç bozulmuyor. Hmm. Bir tek yakıt değişiyor. O yüzden hani statükodan güzel bir düzeni kurmuş, bozulmasın isteyen, hmm. beslenen için hoş bir şey. Ama bilmiyorum, ben inanmıyorum hidrojenin çözüm olacağına inanmıyorum. Yani dediğim gibi elektrik ürettikten sonra elektriği arabaya koyarım kardeşim. Ha tamam.
Hidrojen kadar gitmiyor. Bence de senin dediğin gibi olsa daha güzel çözüm ama işte menzil yetmiyor o zaman.
Elektrikli arabada motor şeye bağlı. Tekerlek. Aktarıma bağlı. Tekerleğin tabii ki doğrudan motorun milli tekerleğe gitmiyor. Oyuncak araba gibi değil ama hemen hemen şey.
Hemen hemen.
Motor doğrudan tekerleği sürüyor.
Doğru.
Çok başka bir şey. Çok başka şimdikine bir şey. Göre. Ve bunun dediğim gibi yani sonuçta şey var. Hani atıyorum şimdi ama örnek olması için. Hani şaftı da üreten bir adam var, evet, tamam doğru. mı? O da şimdi şey düşünüyor. Tabii. Biz ne yiyeceğiz kardeşim?
Ya motoru bile yok. Düşünsene hani.
İşte o.
Çünkü elektrik motoru öyle bir işte, şey gerektirmiyor.
Karbüratörün hava filtresini üreten adam da diyor ki biz taşmayacağız kardeşim bu elektrikli arabayla birlikte diyor. Ha vizyonu olan. Yıllar önceden ha biz ne yapalım elektrikli arabaya bilmem ne fırçası motorun fırçasını üretelim'e geçti. Evet. Ama vizyonu olmayan işte yakarım kendimi bilmem ne diye çıkıyor. Çünkü hakikaten elektrikli otomobil çok kişiyi ya da firmayı işinden ekmeğinden ediyor.
Hı hı. Abi bir yandan da ben bir sürü pilin üstünde oturarak gitmekten biraz tedirgin oluyorum.
İşte o da var yani.
Samsung üretiyor araba, araba Note 7 modeli değilse.
Ya böyle değil abi, Tesla yanıyor diye ara birkaç tane YouTube'da, bak kaç araba göreceksin. Onlar da çünkü biliyorsun lityum piller de bir alev aldı mı durduramıyorsun. Durmuyor. Gerçi onun da şimdi teknolojileri gelişiyor. Yarış halinde şu anda iki teknoloji. Bakalım. Gerçi Can mesela bak her zaman başından beri hidrojeni savunuyordu. O olacağını söylüyordu.
Ya kara şimşekte de şey vardı, hidrojen koyuyorlardı, o ondan etkilenmiş.
Otoseyir'i de bu arada takip etsinler, evet, orada evet. güncel haberler var.
Evet.
Otoseyir.com.
Evet, güncelliyor Can orayı. Oyun dünyasına geçeyim, orada da şöyle bir etkinlik var. Global Game Jam etkinlikleri başladı.
Evet, bu eskiden tek bir yerde, yani bu küresel bir şey.
Evet.
Bir oyun yapma etkinliği. Oturup hani bir kere de yapıyorsun. Bizim eski bilgisayarlarla uğraşanların hmm. demo partileri gibi toplanıyorsun. Evet. 24 saat falan bir yerde bir organizasyonda ya da işte iki gün bir oyunu yapıyorsun bitiyor. Hani evet. orada başlıyorsun orada bitiriyorsun. Şimdi birçok yerde gerçekleşiyor. Evet. Hani ülke bazında Türkiye'de de birçok yerde gerçekleşiyor. Meraklılar zaten takip ediyordur.
Oyun yapmıyorsan bile yapanların seminerleri oluyor. Onlara katılıyorsun. Bir şeyler
tabii ki. Yani bu bir büyük bir şenlik. Bu işin işte. Meraklıları da takip edebilir. Evet. Yani burada üretilen oyunları, burada üretilen oyunlar her zaman ücretsiz dağıtılıyor. Hı. Burada üretilen oyunları takip edip deneyen de olabilir. Denemek isteyen de olabilir. Biz haberini verelim.
Evet. Bizim Levent Arpsal da oradaymış. Şimdi selam söyleyelim ona.
Kolay gelsin. Bir ya dedim ya artık hani bu etkinlik her okul falan kendi organize ediyor. Bir etkinliği yapan arkadaşlar biraz fazla ellerinin ayarı kaçmıştı geçen evet. hafta. Öyle bir jüriyi öldürmeli mi öldürmeli bir şaka ya. Yapmaya kalktılar. Kakaya dönüştü kısa sürede. Öyle şeyler yapmayalım. Evet. Biraz akıllı olalım diyorum.
Evet, Microsoft'tan bir haber. Minecraft'ın Windows 10 versiyonu artık güncellenmeyecekmiş.
Evet. Kaç kişi acılar içinde kaldı şu anda?
Evet, bilmiyorum. Çok az kişi. Resident Evil 7 Microsoft Play Anywhere programına katılmış.
Yani bir aldığınla
iki platform.
İki platformda şeyde
PC'de
ve konsolda Xbox'da. Oynarsın.
Evet.
Şimdi Play Anywhere programı enteresan. İlk başladığında Forza 3, Horizon 3, Gears of War 4 geldiler. Sonra bir iki oyun daha geldi ama Microsoft bundan sonra bizim yayınlayacağımız bütün oyunlar böyle olacak demişti. Hı hı. Dead Rising 4 ile hemen o söz unutuldu. Dead Rising sadece, yani şöyle, Dead Rising konsola PC'ye ayrı ayrı hı hı. satın alınır şekilde geldi. Şimdi bir daha güven mi tazeleyecekler bilmiyorum. Aslına bakarsan şeyi çok merak ediyorum. PC'de Horizon 3'ü, Gears of War 4'ü PC'de oynayan küresel anlamda hı. kaç kişi var?
Evet.
Oranı ne? Konsola göre oranı ne? Hı. Çünkü bu Microsoft'un uygulama mağazası bu 80 GB'lık, 90 GB'lık oyunların dağıtımı için uygun bir mecra değil.
Abi. Hani felaket.
Biz yükleyebiliyoruz ama 50 megabit var ofiste internet. Kotada işte gece tarifesi bilmem ne alıyoruz. Kotasız, geceleri kotasız. Ben geliyorum gece 12'de yüklüyorum, yükleniyor. 50 megabitte yükleniyor. Hatta bir gecede hem Forza hem Gears PC'ye inebiliyor. Ama 50 megabit internet olduğu için. Bu uygulamaların yorumlarına bak mağazada, herkesin şikayeti inmiyor diyor.
İnmiyor diyor. Yani.
Hani oyun kötü diyen çok az ya da yok. Millet indirememiş ki zaten oynasın.
Abi indirdin zar zor, yedekleme yok.
Evet. İşte yedekleyemiyorsun, şeyi bile bilmiyorsun ki bu oyun nereye kuruldu? Ha, nerede bu dosyalar? İnen dosyası
görünmüyor,
nerede?
Kayboluyor.
Kurulduğu zaman nerede? Bunlar bir Windows Apps falan diye bir folderların içine azalan disk alanını görüyorsun sen sadece. Ha tamam, aslında tabii istenen şey şu. Bizim gibi kurtlu adamlar aman diskte şu kadar yer mi kaldı falan bakıyor. Şunda ne kadar boş yer kaldı falan doldu uyarısı gelmedikçe bakıyor musun? Microsoft'un istediği o. Kardeşim oyun indir çalışsın. Kurcalama. Tamam,
hayır şey yapsa bari yedekleme mekanizması koysa yani, işime yarayacak.
İşte o diyor ki bir daha indirirsin. Kardeşim diyor ben diyor sorunları. Senin diyor account'una koydum. Lazım oldu mu indir diyor.
Şeyde sıkıntı. Benim başıma geldi, indiremedim. 40 GB gelmiş durdu. Başlamıyor bir daha devam
çoğu
etmiyor.
Çoğu kişinin öyle şikayetleri var. Çünkü market buna uygun değil. Windows'un uygulama marketi temelde böyle tablet falan gibi bir cihaza işte uygulama kurulsun kaldırılsın diye yapılmış bir şey. 90 GB'lık oyunu buraya koyunca mutsuzluk doğdu.
Öyle oldu. Bir başka mutsuz firma Crytek, Warface'i Ruslara satmış.
Zaten bir Ruslar oynuyordu onu.
Öyle gözüküyor. 4 yıldır zaten bu adamlar bunu işletiyormuş alanlar Rusya'da. Şimdi haklarını da almışlar. Ha, Crytek devam ettirecekmiş oyunu geliştirmeye, yine hani güncellemeyi, ama işletmesini, bütün operasyonunu da bu my.com almış. O da mail.ru onun sahibi.
Hmm.
Bayağı büyükler yani. Rusya'da tuttu demek oyun, adamlar evet. yatırım yapıyor.
Hayır, başka yerde zaten bildiğim kadarıyla çıkmadı ki tutsun yani, zaten.
Hiç bilmiyorum. Yani Warface'i tamamen yabancı.
Warface bir bilmece canım. Warface bülteni gelir. Warface şu kadar bilmem ne başarı elde etti falan. Sen girmeye çalışırsın, sana şey çıkar. Beta meta bir şey, bir yazılar çıkar. Ya kardeşim millet oynuyor, niye bana beta falan. O çözemedik hiçbir zaman. Evet. Güzel videoları vardı. O kadar.
Bunu muhtemelen yanlış telaffuz edeceğim. Call of Cthulhu mu? Nasıl okunuyor?
Cthulhu de. Onun tam söylen... Zaten onu şimdi o kelimeyi söyleme, insan boğazı söyleyemiyor normalde. Doğru. Hani literatürüne göre. Ya Cthulhu de geç şimdi. Cthulhu falan diyen de olur da şimdi o tartışmaya girmeyelim.
Duyurulmuş.
Call of Cthulhu bir oyun. Aslında biliyorsun H.P. Lovecraft'ın bir öyküsünden yola çıkmış büyük bir edebiyat dünyası diyelim şimdi. Şey yapalım... oyun dünyası oluyor ya onun gibi öykü yazma evreni. Aslında vardır işte Call of Cthulhu Dark Corners of Earth eski bir oyunu vardır. Bethesda'nın zannedersem. Tutmadı pek. Hmm. Onun dışında bir Wasted Lands mi ne, bir iki tane böyle küçük oyunlar vardı. Şimdi yeni bir oyun geliyor. Yeni nesil konsollara falan, PC'ye. Bu sene çıkacak. Görüntüde.
Gabe Newell Reddit'te soru cevapladı. Tabii tahmin edeceğin üzere herkesin Half-Life bir tane 3. sorusu var bu adamda. Evet. Half-Life 3. Ama baştan şunu söyleyeyim. Filmi geliyormuş. Daha hani çok detay vermeden Half-Life sinemaya aktarılacakmış bir şekilde. ama oyun gelmiyor bir türlü. Gabe Newell da biraz tuhaf tuhaf konuşuyor oyunla ilgili. Hem çok bir şey söylemiyor. Hiç gelmeyecek de demiyor. Gelecek de demiyor. Bir de şey dedi ya, ben biraz pişmanlıkla bakıyorum geçmişe diye. Orada şeye itiraz ediyor. İlk Half-Life'da anladığım kadarıyla bayağı bir hani onun katkısıyla çıkmış bir şey ama daha sonrakilerde kontrolü biraz kaybetmiş. Çünkü öyle bir ifadesi var. Yani ben tamamen kontrolü de olmadığım projelerden rahatsızlık duyuyorum diyor. Ve hani artık tabii Steam aldı yürüdü. Başka bir şey oldu. Hani ilk oyun firması
o şeyi geçti. Valve'ın oyun geliştiriciliği, evet, kimliğini geçti Steam.
Dolayısıyla hani kendi kişisel görüşü pek memnun değil anladığım kadarıyla. Bu episode gidecekti falan ya, durdu sonuçta. Ve hani ya, bir umut da vermedi bu konuşmada.
Benim tahminim Half-Life 3 üzerine yapılmış hiçbir şeyin olmadı. Yani öyle bir proje falan yok. Bir de şey de gerekmiyor ki. Yani tamam, öykünün yarım kaldığının farkındayım. Ama dünyanın sonunda değil.
Öyle.
Bir yandan tabii şu var. Yani Duke Nukem Forever'a dönüşürse daha mı iyi olacak?
He.
Tabii.
He.
Half-Life 3 çıkacak olsa, bu zamana kadar çıkardı. Kaç tane oyun çıktı o arada? Half-Life çıkmadı.
Half-Life 1 de 2 de çıktıkları zaman görsel olarak, ses olarak bile hatta herkesin önündeydi.
Süper bir şeydi.
Süperdi. Evet. Şimdi 3'te de bunu koruman çok zor. Çok fazla rekabete var artık. Yani çıkıp da ya bunun için mi bekledik demek çok büyük bir ağırlık firma
muhtemelen
üzerinde.
Muhtemelen öyle olacak zaten.
Tabii beklenti, bir de hani böyle deli gibi beklenti yükseltildiği için tatmin zaten edemeyeceksin. Hmm. Hani ne yaparsan yap tatmin edemeyeceksin o beklentiyi. Ha tabii ya, insanlar tabii şunu merak ediyor. Şimdi mesela Half-Life'da bir G-Man var.
Evet.
Bir tane bir takım elbiseli amca var arada bir gözüken, kaybolan falan. Bir şekilde şey bekleniyor. Yani o Gordon'un kendisi mi, zamanda yolculuk yapmış hali midir nedir? Bazı bayağı detaylı senaryolar var öyle kurulmuş. İnsanlar tabii bir sonuç, bir yere bağlansın istiyorlar. Tabii kimse şeyi düşünmüyor. Belki de hani hiçbir öyle bir derinlik merinlik yoktu. Yaptık abi. Da şimdi de bağlayamıyoruz.
Ben de öyle
bu mesele. Kimse tabii bunu bilemiyor.
Şey yapsın yeter. Half-Life conclusion desin. 3 falan da demesin.
Hikaye olarak yayınlasınlar.
Ya bitsin.
Ya da şey yapsınlar. Sinema filmine yapsınlar. Bizim diziciler onu yapıyor. Adam 2 sene dizi izletiyor sana. Sonra sonunu film yapıyor falan. Bu arada şey gelmiş. Bu şimdi bu yayını yaparken biz
son dakika.
Evet. Ya Twitter'dan sağ olsun bizim izleyicilerimizden Sedat bir haber göndermiş Steam'e. Oyun kurulu oyunların diskte yerini değiştirme özelliği gelmiş. Oyunların kurulacağı klasörü seçme vardı da, evet, şimdi hani varken yüklenmiş oyunu işte değiştirme gelmiş. İyi olmuş.
Windows'un şeyinden işte bahsederken Steam çoktan nerelere
en
vardı.
En güzeli hala Steam. Diğerleri sırf Windows değil, orijinden
Origin
falan da.
Origin de kötü, evet.
Uplay, Origin.
Uplay daha da beter.
En büyük yüzün de Steam'de başlattığın oyunun Uplay'i çalıştırdığını ya gördüğünde insan o an
çöküntü,
evet, yani hayattan, oyunlardan her şeyi sorguluyorsun. Ve o durumu bir acemiyi anlatmak öyle zor ki. Çünkü adam zaten hani oyun oynayacak, Steam çalışıyor. Adam zaten kafasında ya ben işte Lord of the Rings oynayacaktım, Steam ne falan, kullanıcı adı falan, hadi tamam giriyor falan. Oradan da tıklayınca bir daha Uplay diye bir şey çıkınca isyan. Tabii. Haklı
direkt
olarak.
Kullananın böyle dertleri yok.
İşte.
Super Mario Run Mart ayında Android'e çıkıyormuş. Ya çıksa da rahatlasak yani. Niye böyle uzadı
ön bu? Ön kayıt falan var. Evet. Şey yapıyorsun.
Dünyanın en Apple'da muhteşem da vardı oyunu sanki.
Ne oldu? Apple'da çıktı, kimse oynamıyor.
Ben duymuyorum.
Kimse konuşmuyor. Çünkü o bir de hani bir yerden 6. level'dan sonra mı ne para istiyor falan olunca.
4'ten sonra para istiyor. Yani o kadara bir esprisi de yok abi işte. Endless Runner yani, koşuyor işte bir yerden bir yere, zıplatıyorsun.
Tek parmakla oynanıyor
değil mi? Tek parmakla oynuyorsun. Çok da bir olayı yok sonuçta.
Ben şeyi çok seviyorum, böyle bazı beklenen oyunlar çıktığında büyük bir sessizlik oluyor ya, o çok şey anlatıyor. Benim için de mesela ben de 2 yıldır falan şeyi bekliyordum. Space Hulk Deathwing çıkacak diye bekliyordum. Çıktı. Bir sessizlik var. Kimse konuşmuyor. O çok şeyi anlatıyor.
Spacehawk.
O değil tabii benim istediğim ya. O Amiga oyunu.
Evet.
Sen yanlış oyunu almışsın.
Ben biraz geç aldım abi.
Sen ben yanlış oyunu
küçükken
almışsın.
Küçükken bunu Alien oyunu diye zannediyordum.
Ama değildi.
Fıldır fıldır bu oyunu arıyorum. Aklıma kazınmış bir şekilde. Hmm. Hoşuma gitmişti. Alien oyunlarının hepsini aradım. Hiçbiri benzemiyor. Tesadüf öyle. En iyi 100 DOS oyunu diye bir video izledim geçen gün. İçinden bir baktım. Aa, bu dedim. Orada durdurdum. Space Hulk'mış. Amiga versiyonu.
İşte bunun tabii. 2017 versiyonu çıktı şimdi de. Evet. Dediğim gibi. Ya pek iyi değil. O yüzden... Çünkü Space Hulk bir masaüstü oyunu.
Evet.
Zarlarla, figürlerle oynanan bir oyun. Bunu bilgisayara aktardığında bu Amiga versiyonu tamam, o masaüstü deneyiminin birebir hemen hemen aktarılmış hali tamam. Ama şimdi günümüzde olduğu gibi onu 3D ortam falan, 3 boyutlu grafikler, co-op oynama falan getirdin mi? Olmuyor. Çünkü o oyun masaüstünde öyle bir oyun olabilsin diye bazı şeyler hani ona göre tasarlanmış. Şimdi şeyde günümüzün işte 3D ortamında FPS türüne getirdin mi o olmuyor çünkü mesela şöyle bir örnek vereyim hani burada bir zarlarla oynanan oyunda oyun olabilmesi için koridorlar şimdi sen bir uzay gemisine terk edilmiş uzay gemisine baskın yapan diyelim çıkartma yapan bir birliği yönetiyorsun çok basitleştiriyorum. Şimdi onun masaüstü oyununda hep böyle dar koridorlarda tek sıra gider bu askerler. Ve şey çok önemlidir hani sen arkadaki süper güçlü asker hiçbir şey yapamaz çünkü önü dolu, önü kapalı dolu falan. Hani oyunun bütün mekanikleri buna dayanır. Sen bir çatışma için falan şeyi biraz geniş bir alan bulmaya çalışırsın falan filan. Ama tabii bu işte zarla oynanan bir oyunun mekaniği. Sen bununla 3D oyun yaptın mı... Olmuyor işte. Hani niyet böyle tek sıra gidiyoruz şey ne olmuş? Birbirlerinin içinden geçiyorlar adamlar. O anda ben kapattım, uninstall'a bastım, geçtim yani. İşte zorlanmak lazım. Evet. O konsepti kullanıp yeni bir şeyler yapmak, yeni bir şey lazım. Yapmak lazım. Onu da işte o riske girmiyor firmalar.
Evet. Son olarak çok önemli değil ama Hitman'e bütün platformlarda HDR desteği geliyormuş.
Windows'ta da mı?
Her yerde bütün oyun evet HDR'a kavuşacak. Ama tabii burada anlamlı olan şey konsollara gelmesi. Çünkü bir de tabii televizyonun da varsa HDR görebileceksin de.
Şimdi bunu PC'de olması için FreeSync ikili falan bir şeyler o yani bunu PC'de bunu 2 sene 3 sene sonra görürüz. Görsek de zaten HDR tamamıyla benim lanet ettiğim bir teknoloji. Çünkü geçiyorsun karşısına. Açıyorsun, kapıyorsun. Oldu mu milleti çağırsın kendine güven. Çünkü sen hiçbir fark görmediğin için herkesi çağırıyorsun ofisteki. Şimdi bak açacağım bir fark var mı? Bakın ha falan açıyorsun, kapatıyorsun. Sonra da karar şey çıkıyor. Kapalıyken daha güzeldi deyip gidiyorlar. Öyle kalıyorsun. Ya HDR'ı bizi ikna edecek. Biz ikna olalım ki biz de insanlara anlatalım. Bir demo, bir oyun, bir video, bir şey yok. Tamam, kağıt üzerinde çok iyi anlıyorum. Daha çok renk diyelim. Daha çok renk... Yani aslında şöyle bir kavram var. Gerçek hayatta o kadar geniş bir renk yelpazesi var ki monitör, televizyon falan bunun acayip miktarda az kısmını gösterebiliyor. Dolayısıyla sen bunun gösterebildiği yelpazeyi genişletmeye çalışıyorsun. Ve o hani senin sadece uyduruyorum 256 renk gösterme hakkın varsa onu doğru 256 renge konumlamaya çalışıyorsun. Evet. Tamam işte HDR senin o şimdi 250 diye attığımı mesela 2500 yapma şansı veriyor sana. Evet. Tamam kağıt üzerinde çok iyi anlıyoruz. Ama konsolun başına geçtiğimde, televizyonun başına geçtiğimde aç, kapa bir şey fark etmiyor.
Bir şeyden şüpheleniyorum. Bizim televizyonlar giriş seviyesi HDR 350 nitlerde falan çalışıyorlar.
2000 nit olacak dediler.
Evet, onlar da premium sınıf televizyonlar, bayağı pahalılar. Acaba diyorum onlarda görsek bir şey daha mı farklı olacak deneyim.
Öyleyse de çok sınırlı bir kesime kalacak.
Ha yani ve bir de şu var, zaten bu kadar zor anlatılan, zor gösterilen bir teknolojiye bir de böyle bir şey ekledin mi adam şimdi HDR televizyon satmaya ikna ettin, aldı. Getirdi evine, Diyor ki fark yok. Sen diyorsun ki pahalısını alacaktın. Adam o televizyonu kırar.
Kırar.
Ya da işte kamyonla mağazaya girer.
Ben sana daha enteresan bir şey söyleyeyim. Kimse konuşmuyor. PlayStation 4 VR'ın kutusu var ya. O kutu HDR desteklemiyor. Hadi bakalım.
Hmm. HDR sinyali normal oyunlarında sen iletişim kurmasını engelliyor.
Kaldırıp koyacaksın mesela. VR oynamıyorsun. O kutu hala ona bağlı kalıyor. Evet. Habire sökecek misin?
Sök tak yapmamak.
Ne oldu? Işte. HDR oyunların hiçbirisi çalışmayacak. HDR olarak.
Evet.
Böyle enteresan şeyler var.
Valla HDR'da bak oluşacak şey şu. Bir süre sonra bütün televizyonlar HDR olacak. Olacak. Çünkü o bir panelde aslında çok gibi bir şey değil. Hı. Zamanla istemesen de HDR'lı televizyon alacaksın. Ha, o zaman da işte uygulama geliştiriciler falan da bunu daha rahat benimsemiş olurlarsa
evet,
gelebilir. Ama HDR televizyonu değiştirmeye değecek bir teknoloji değil. Kafaya takmaya değecek bir teknoloji değil.
Hı hı.
Ha, olması güzel bir şey. Ama olsun diye...
Olması için ekstra para vermeye değmez yani.
PlayStation Pro'nun, 4 Pro'nun ya da Xbox One S'in diğer özellikleri daha önemli.
Daha önemli.
HDR'ın olmasına göre.
Evet. Peki haberler bu kadar bu hafta. Bir şey diyor musunuz son olarak? Gidiyoruz.
Herkese iyi bir hafta dileyelim.
Michael Jackson gelmeden kaçalım biz.
O zor gelir buraya kadar.
Bir sonraki hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.